Ayrım 27, sayfa 346. Ali ile vedalaşmam çok hazin oldu. Selma ile daha önce kararlaştırdığımız üzere ona hastalığımdan hiç bahsetmedik. Sadece uzun bir yolculuğa çıkacağımı, belki bir ay kadar evden uzak kalacağımı söyledik. Aslında ilk tedavi sürecinin ne kadar bir zaman alacağı konusunda ikimizin de bir fikri yoktu. Çocuk sabah karanlığı okula giderken öğrendiği bu haber üzerine epey afalladı. Sanırım o ufacık aklıyla büyüklere has bir takım dolapların döndüğünü de kavradı. Ama dudaklarının ucuna gelen bazı soruları sormadı. Yüzü asıldı, hüzünlendi, hatta gözleri ağlayacak gibi doldu. Tek sorduğu şey, ne zaman döneceksin baba oldu. Onu kollarımın arasına aldım, başını göğsüme çekip yanaklarından öpmeye başladım. Asıl ağlamamak için kendini zor tutan bendim. Selma bu hazin veda sahnesine şahit olmamak için bize arkasını dönmüştü. Titrek bir sesle, işlerimi yoluna koyar koymaz Ali diyebildim. Hiç sesi çıkmadı. Minicik elleri sanki hiç bırakmak istemezcesine boynuma kenetlenmişti. Saf ve temiz benliğinde fırtınalar yaşıyordu. Çıkacağım bu iş gezisinin hiç de söylendiği kadar gerçek olmadığını hissediyordu oğlum. Hadi servis arabası seni bekliyor, gecikiyorsun demese Selma, Ali'nin kollarını boynumdan çekmeye niyeti yoktu. Sonra birden fırlayıp ok gibi kapıya koştu ve bir daha ardına bakmadı. Pencerenin kenarına gidip oğlumun servis aracına binişini seyrettim. Belki de bu onun son görüşüm olacaktı. Artık kendimi tutmamın anlamı yoktu. Gözlerimden süzülen iki damla yaşı parmaklarımın ucuyla silmeye çalıştım. Karım sessizce yaklaşıp elini omzuma atmış, sessiz bir şekilde direnmeme yardımcı olmaya gayret ediyordu. Aracın uzaklaşmasını birlikte seyrettik. İçimde birden boşluk hasıl oldu. Ali gitmişti. Acaba oğlumu bir daha görebilecek miydim? Karım aklımdan geçenleri hissetmiş gibi merak etme diye fısıldadı. Çok yakın bir tarihte eskisinden daha sıhhatli olarak yuvana döneceksin. Bu geçici bir süre, katlanabilirsin. Gerçek miydi acaba? O gittiğim yerde yuvama sağlıklı olarak dönebilecek miydim? Eğer Selma dün gece iblisle aramda geçenleri duymuş olsaydı yine aynı şeyleri söyleyebilir miydi? Bu rahatlığı kendinde bulur muydu? Ürperdim hafifçe. Durumum hiç de onun düşündüğü gibi değildi. Hadi biz de kahvaltımızı edelim dedi. Yüzüne bir göz attım. Ne kadar rahattı karım. Sanki yaşanan trajedinin taraflarından biri değilmiş gibi metanetli davranıyor, soğukkanlılığını hiç kaybetmiyordu. Ona biraz da gıpta ile baktım. Ne de olsa o benim hissettiklerimi yaşamıyordu, yaşayamazdı da. Sonuçta akıl hastanesine kapatılacak kişi o değildi. Sesim çıkmadı, mutfaktaki kahvaltı masasına oturduk. Artık her şeyi evde ki yaptığım son iş olarak görüyordum. Bu muhtemelen Selma ile yaptığım son kahvaltı olacaktı. Yediklerim boğazımdan aşağı gitmiyordu. Durgun ve sessizdim. Karım durumu kurtarmak için durmadan konuşuyordu. Abuk subuk ve ilgisiz şeylerden bahsediyordu. Son aldığı tereyağının tatsızlığından, yeni denediği İngiliz çayının iyi dem vermediğinden falan. Onu pek dinlemiyordum. Selma dedim birden. Devamlı kaçırmaya çalıştığı gözlerini yüzüme çevirdi, hafif ürkek bir edayla efendim diye fısıldadı. İyi olacağıma gerçekten inanıyor musun? Uzun uzun yüzüme baktı. O zaman kendisini tutmak için ne kadar zorlandığını bir kere daha anladım. Hemen cevap vermedi, düşündü bir süre. Konuşmaya başladığında hayran olduğum metaneti yeniden kazanmış gibiydi. Bundan hiç şüphem yok. Ya iyileşmezsem? Sinirlerinin ne kadar bozuk olduğunu biliyorum. Tüm bunlar vesvese. Olanları gözünde büyütüyorsun. Kısa bir tedaviden sonra bir şeyciğin kalmayacak. Umarım öyle olur ama aması ne? Eğer iyileşmezsem yapma Allah aşkına. Bunu da nereden çıkarıyorsun şimdi? Biliyorsun doktor bir garanti vermedi. Sadece tedavinin gerekli olduğunu söyledi. Şayet tedaviden bir sonuç çıkmazsa kes lütfen. Bu konuda bilmeden fikir yürütmeni istemiyorum. Hayır dedim. İki erişkin ve durumun ciddiyetine vakıf insanlar olarak seninle konuşmamız gereken önemli şeyler var. Ve sanırım bu konuşmayı yapmamızın tam sırası. Ben konuşmak istemiyorum. Beni dinlemek zorundasın dedim kesin ve kararlı bir sesle. Selma itirazını kesmek zorunda kaldı, yüzüme baktı. Bir süre söyleyeceklerimi aklımda toparlamak mecburiyetini hissettim. Bana bir söz vermeni istiyorum dedim. Ne sözü? Eğer şifa bulamayacağım kesinleşirse beni boşamanı istiyorum. Karımın yüzü kül gibi oldu. Saçmalama Allah'ını seversen diye homurdandı. Ne abuk subuk şeyler düşünüyorsun. Her olasılığı düşünmek zorundayız. Bunu hem senin hem de Ali'nin geleceği için istiyorum. Bana sorarsan gerçekten zırvalıyorsun. Hiç de değil. Henüz çok gençsin, sağlıklı bir evlilik senin de hakkın. Kocan bir deli olarak kalacaksa evliliğimizin devamında hiçbir yarar düşünülemez. Ayrıca Ali'nin de onu çekip çevirecek, himaye edecek bir babaya ihtiyacı olacaktır. Ben bunu anlayışla karşılarım. Karımın gözleri yaşardı yeniden ama bu sefer birden kükredi. Bu kelimeyi bir daha işitmek istemiyorum. Şayet deli olsan geleceğe yönelik böyle halisane niyetleri nasıl düşünebilirsin? Hem ortada henüz fol yok, yumurta yok. Ayrıca kimse de senin deli olduğunu iddia etmiyor. Lütfen. Sözünü kestim. Bana söz vermeni istiyorum. Hayır, böyle bir söz veremem. Vereceksin Selma. Benim huzurlu ve rahat olmam için vereceksin. Uzun süre şaşkın şaşkın yüzüme bakmayı sürdürdü karım. Neden sonra sen ciddi misin diye sordu. Çok ciddiyim dedim. O an ne düşündüğünü tam anlayamadım ama sanırım karım beni rahatlatmak için peki diye mırıldandı. Şayet sen öyle istiyorsan. Sanki sıkıştırmamı sona erdirmek, bu konudan kurtulmak ister gibiydi. Evet, öyle istiyorum. Buruk bir tebessüm peyda oldu yüzünde. Şimdilik daha fazla üstüne varamazdım. Dış görünüşü itibariyle huzur verici, dinlendirici, sakin bir yerde gittiğimiz özel klinik. Koridorlar tertemiz ve muntazam, adeta lüks bir otelden farksızdı. Buranın gerçekten özel bir yer olduğunu girer girmez anlamıştım. Etrafta hiç hasta görünmüyordu. İlk dikkatimi çeken şey bu olmuştu. Geniş ve aydınlık koridorlarda fazla koşuşturan hasta bakıcı ve doktora da rastlamamıştık. Hasta kabul odası tahminimden çok daha iyi tefriş edilmişti. Pahalı mobilyalar, modern eşyalar, personel son derece ciddi, ilgili ve güler yüzlüydü. Üzerimdeki ilk tedirginlik kaybolur gibi oldu. Başka bir ifadeyle burası beynimde şekillendirdiğim tımarhaneye hiç benzemiyordu. Rahatladığımı Selma da hissetti. Yol boyunca arabayı o kullanmış fakat çok az konuşmuştuk. Şimdi karımın da yüzü gülmeye başlamıştı. Doktorumuzun adını verip kaydımızı yaptırdıktan sonra işlemler çok çabuk tamamlandı. Bu kadarını beklemiyordum. Bizi aydınlık ve tertemiz bir odaya aldılar. Ufak valizimi taşıyan ve ikinci kattaki odama kadar bize refakat eden hasta bakıcı iri cüsseli bir adamdı. Galiba dikkatimi çeken bir şey de personelin hep güçlü kuvvetli insanlardan seçilmiş olmasıydı. Odada bir otel odasından farksızdı. Lakin yüreğimdeki ilk burukluğa yol açan şey pencerelerdeki tel örgüler ve demir parmaklıklardı. O zaman acı gerçek yeniden ruhuma çöktü. Bir otel odasının penceresi asla böyle kapatılmazdı. Ne kaliteli kumaştan yapılmış perdeler ne de lüks eşyalar yalın gerçeği değiştirmiyordu. Bu hastaların kaçmasını engellemek için alınmış bir tedbirdi. Yine de o sırada fazla etkilenmedim. Zira odama değişik sıfatlarla o kadar çok insan girip çıktı ki biraz şaşkınlık, biraz merak ve heyecanla korkunun verdiği sersemlik durumumu uzun boylu düşünmeme fırsat vermiyordu. Bir robota dönüşmüştüm. Sadece söylenenleri yerine getiriyordum. Personel devamlı gülümsüyor ve çok nazik davranmaya gayret ediyordu. Tatlı ve geç bir hemşirenin gelip kanımı aldığını, sonra beni tekerlekli bir iskemleye oturtup bir kat aşağıya indirdiklerini hatırlıyordum. Sanıyorum bir başka hemşire de kolumdan bir iğne yapmıştı. İnanılmaz derece sakin ve uysaldım. Hiç sesim çıkmıyor, ben de onlara gülümseyerek karşılık veriyordum. Alt katta önce EEG'mi aldılar. O sırada Selma hala benimleydi. Sonra başka bir bölüme götürerek MR çektiler. Odada uzunca bir süre yalnız kaldım. Selma'nın dışarıda beni beklediğini biliyordum ama MR sıkıcı bir cihazdı. Baş kısmım silindir gibi kapalı geniş bir borun içine sokulmuş, bana oldukça uzun gelen bir süre içinde kalmıştım. Aletten durmadan rahatsız edici mekanik tıkırdılar yükseliyordu. O an aklıma geldi. Ben buna katlanabilirdim ama acaba iblis herhangi bir reaksiyon gösterir mi diye düşündüm. Hiçbir şey olmadı. İçimdeki iblis de sakindi ve açığa çıkmak niyetinde görünmüyordu. Yukarıya odama çıktığımda önce soğuk mavi gözleriyle Doktor Yüksel Kandemir'i bulduk karşımızda. Mütebessim bir çehreyle ikimizin de elini sıkarak hoş geldiniz dedi. Sanki her zamankinden daha fazla ilgilenir gibiydi benimle. Sırtımı okşadı. Herhangi bir isteğimin olup olmadığını sordu. Yaklaşık bir saat sonra meslektaşlarıyla beni müşterek bir kontrolden geçireceklerini söyledi. Mavi ve donuk gözlerinde belli belirsiz bir heyecan sezinler gibi oldum. En fazla garipsediğim sakinliğimdi. Heyecan duymuyordum, korkuda. Sanki karımla turistik bir geziye çıkmış kadar rahat ve huzurluydum. Belki de hala Selma'nın yanımda olmasındandı. Henüz yalnız değildim. Ama az sonra o gidip bu dört duvar arasında düşüncelerimle baş başa kalınca içimde ne tür duyguların şekilleneceğini kestiremiyordum. Şimdilik karım bana moral destek veriyordu. Uyuyabilirdim, hayret. Sanki olayların başlamasından bu yana geçen yorgunluğum bütün şiddetiyle üzerime çöküyordu. Henüz bozulmamış yeni yatağımın beni şiddetle kendisine çektiğini duyumsuyordum. Hatta bir ara gözlerim kapanır gibi oldu. Göz kapaklarımı güçlükle açık tutuyordum. Uyumamak için ayağa kalktım. Günün bu saatinde pijama ve röptöşambırımla yabancılık hissettiğim bir mekanda dolaşmayı yadırgıyordum sadece. Fakat bu hastanede hasta sıfatıyla bulunmanın koşuluydu. Camın önüne gidip tel örgülerin ardından bahçeye baktım. Ağaçlıklı bakımlı geniş bir park gibiydi. Bahçe yeşil çimler, çiçek tarlaları ve sık aralıklarla yerleştirilmiş banklarla bezenmişti. Hasta bakıcıların nezaretinde dolaşan hastaları görebiliyordum. Belki camların ardındaki demir parmaklıklardandı. Bir an burada ömrümün geri kalan kısmını dört duvar arasında geçirmeye mahkum biri gibi hissetmiştim. Ama yukarıdan görebildiğim kadarıyla en azından ben de o bahçeye çıkıp dolaşabilirdim. Böyle bir imkanımın olduğunu keşfetmek beni rahatlattı biraz. Güçsüz hissediyordum kendimi. Muhtemelen 10 gündür sürdürdüğüm mücadelenin ruhumdaki tahribatıydı bu. Gevşemiş, rahatlamış, biraz da işi kaderci bir açıdan oluruna bırakmıştım sanırım. Artık olaylar benim kontrolümden ve vereceğim kararların dışına çıkmıştı. Şimdi geleceğim hakkındaki kararları artık başkaları verecekti. Sonra zaman hızla akıp geçti. Gevşekliğim ve rahatlığım devam ediyordu. Her geçen dakika içimin biraz daha boşaldığını duyumsuyordum. Karamsarlıktan, geleceğe yönelik endişelerden hızla uzaklaşıyordum. Hatta bir ara neden daha önce buraya gelmediğime pişman olmaya bile başlamıştım. Bir ara odaya 4-5 doktor geldi. Yüksel Kandemir'in bahsettiği konsültasyon ekibi olmalıydı. Onları da huzur içinde karşıladım. Bir yığın soruya muhatap oldum. İtiraf edeyim ki ne sordularsa sordukları soruları ne de verdiğim cevapları pek anımsamıyordum. Yorgundum sadece. Selma ile vedalaşmamız kısa sürdü. Doktorların ardından karım beni odada yalnız bırakıp onlarla konuşmak için koridora çıkmıştı. Konsültasyonun neticesini merak ettiğini, hastalığımın nasıl bir seyir takip edeceğini, şifa ümidinin ne olduğunu veya burada ne kadar süreyle yatacağımı soracağını biliyordum. Doktorlara bu konularda tek soru yöneltmemiştim. Sanırım artık bilmek de istemiyordum. Bir süre sonra karım odaya döndü. Gözlerin içine baktım. Neşeli görünmeye çalışıyordu. Ama artistik kabiliyeti hiç yoktu. Duygularını gizlemeyi beceremiyordu. Aldığı cevabı ne olduğunu anlamakta hiç zorlanmamıştım. Her şey ortadaydı. Doktorlar ona pek müspet bir şeyler söylememişlerdi. Yanıma yaklaştı, ellerimi tuttu, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. O metanetli, sabırlı, her zaman mücadeleci karım, nedense şu an yenik düşmüş, aldığı ilk haberin etkisinden kurtulamamıştı. Hala gülümsemeye gayret ediyordu ama gözlerin ifadesiyle yüzünün çelişen ifadesi komikleşmişti. Bir süre burada kalmak zorundaymışsın diye bildi nihayet yutkunarak. Ama doktorların ifadesine göre fazla uzun sürmeyecekmiş. Yalan söylemeyi hiç beceremezdi Selma. Beni rahatlatmak için böyle konuştuğunu hemen anlamıştım. Asıl acınacak halde olan şimdi oydu. Durumu anlamamış gibi davranmayı yeğledim. İyi öyleyse diye mırıldandım. Burası rahat bir yere benziyor. Ne yapalım, katlanırız. Hem şimdiden alışmaya başladım bile. Sesini çıkarmadı. Sadece avuçları içinde tuttu, elimi sıkmakla yetindi. Odada yalnızlık, saçlarını okşadım. Hadi sen artık git dedim. Saat ilerliyor. Ali döndüğü zaman evde olmalısın. Bir an önce buradan uzaklaşmasını istiyordum. Oysa Ali'den önce eve yetişmesi için yeterince zamanı vardı. Sanki bilmiyormuş gibi aceleyle kolundaki saate baktı. Belli ki buradan ayrılmak, yalnız kalmak ve doya doya ağlamak ihtiyacındaydı. Harap olan sinirlerini yanımda daha fazla tutamazdı. ''Daha vaktim var, biraz daha kalabilirim seninle.'' dedi. ''Hiç gereği yok, yanıma birkaç kitap almıştım, onlarla oyalanabilirim, hem buna alışmalıyım.'' Kucaklaştık, Selma son defa beni dudaklarımdan öptü, sonra onu usulca kendimden uzaklaştırdım. İçimden bir his, sanki iblisin de bu öpüşmeye iştirak ettiğini söylüyordu bana. Bilemiyordum ama bu duygu beni rahatsız etmişti. Gerçek terk edilmişliği Selma gittikten sonra hissettim. O konforlu, iyi tefriş edilmiş hastane odası bana hapishane hücresi gibi görünmeye başlamıştı. Sakin ve sessiz halim yavaş yavaş yerini hiddet, ümitsizlik ve karamsarlığa bırakıyordu. Yatağa uzandım, düşünmeye başladım. İblis de doktorlar da Selma da haklıydı. Ben ciddi bir hastaydım, artık buna yürekten inanıyordum ve bu illetten kurtulamayacaktım. İblisin o kötü kişiliğini bedenimden uzaklaştırmanın yolu yoktu. Aksini düşünmek saflık olacaktı. Zaten iblis bu gerçeği açık açık yüzüme söylemişti. Hem de kaç kere. Ona inanmamış, tıbbın buna mutlaka bir çare bulacağını sanmıştım. Karım yüzümü açık açık söylemiyordu ama ben bundan sonra buraya ait bir insan olacaktım. Muhtemelen sonsuza kadar. Mutlu aile hayatım noktalanmıştı. Selma ziyaretlerime gelip gitse bile oğlumu bir daha göremeyecektim. Onurlu hocalığım da bitmişti. Bundan böyle profesörlüğüm bir hayaldi. Peki iblisle giriştiğim mücadeleyi kim kazanmıştı? Ben mi? Buna evet diyemezdim. Hayatımın geri kalanını demir parmaklıklı hastane odalarında geçireceksem buna nasıl bir başarı, nasıl galibiyet diyebilirdim? O halde iblis kazandı diyebilir miydim? Hayır, o da kaybetmişti. Bundan sonra o da benimle birlikte burada mahvolmaya mahkumdu. Aynı bedeni paylaştığımıza göre birlikte burada kokuşup eriyecek, hüsranlı sonu bekleyecektik, o da kaybetmişti. İyi de galip kimdi? Benim bildiğim her mücadelenin bir galibi olurdu. Oysa bu ölümüne savaşı kazananı yoktu. Bir terslik, bir yanlışlık vardı bu işte. Yine bir hata mı yapmıştım acaba? Ne kadar yattığımın, düşüncelerimle ne kadar süre boğuştuğumu hatırlamıyordum. Sonra odadaki ışıkların kendiliğinden yandığını fark ederek irkildim. Yataktan fırladım, pencereye baktım. Kısa sonbahar günü bitmek, hava kararmak üzereydi. O zaman hastanede ışıkların otomatik olarak ayarlandığını anladım. Keyfim kaçtı. Acaba belirli bir saatten sonra bütün ışıkları tamamen sönecek miydi? Bunu koridorlardaki görevlilerden birine sormalıydım. Tam kapıya doğru yürürken kapı açıldı. Doktor Kandemir içeriye girdi. Bu saatte hastanede olacağını düşünmemiştim. İçten ve samimi bir ifadeyle yanıma yaklaştı. Omzumu okşadı. ''Nasıl Selim Bey, kliniğimizden memnun musunuz?'' diye sordu. ''Akşam yemeğinizi de bu gece odanızda yiyeceksiniz. Belki sonra müşterek yemekhanede başlayabilirsiniz. Umarım anlayışla karşılıyorsunuzdur. Bu kliniğimizin kuralıdır da.'' O zaman irkildim. Öğle yemeğini yediğimi anımsamıyordum. Gerçi hiç aç değildim ama odama yemek servisi yapıldığını da hatırlamıyordum. Aynı anda doktorun arkasında elinde bir tepsiyle yemek servisini yapan bir görevli belirmişti. ''Öğle yemeği mi?'' diye mırıldandım. Doktor Kandemir soğuk mavi gözlerini yüzüme çevirdi. ''Yoksa yemeklerimizi beğenmediniz mi?'' Şey diye ki, ''Galiba bugün bana yemek getirilmedi.'' Doktor ters ters görevliye baktı. ''Bugün 206'ya yemek çıkmadı mı?'' diye sordu. Adam sanki duymamı istemiyormuş gibi kısık bir sesle fısıldadı. ''Hiç öyle şey olur mu doktor?'' Doktor Kandemir benden ziyade görevliye inanmış gibi yeniden bana döndü. ''Size yemek verilmediğine emin misiniz?'' ''Hatırlamıyorum.'' diye fısıldadım. Doktorun o soğuk mavi gözleri hastalığımla ilgili yeni bir bulgu yakalamış gibi yüzüme odaklandı. Olayın gerçekliğini daha fazla incelemeden sordu. ''Sık sık böyle unutkanlık olayları yaşıyor musunuz? Muayenehaneme ilk gelişinizde unutkanlık şikayetlerinizden bahsetmemiştiniz sanırım. Hatırlamaya çalıştım yeniden. Acaba yanılıyor muydum? Ne de olsa çok gergin bir gün geçirmiştim. Yoksa öğle servisi yapılmış mıydı? Çıkaramadım ama unutkanlık gibi dikkatimi çeken bir şikayetim yoktu. Hayır, unutkanlığım yok diyebildim. Doktor üzerinde durmadı ama bana inanmadığını anladım. Neyse dedi Yüksel Kandemir. Şimdi karnınızı doyurursunuz. Hastaneden ayrılmadan önce size bir bakayım dedim. Herhangi bir isteğiniz veya şikayetiniz var mı? Varsa çekinmeden bana iletebilirsiniz. Işık sorununu sorabilirdim. Kelimeler dilimin ucuna kadar geldi. Ama nedense basiretim bağlandı ve doktora bir şey diyemedim. Teşekkür ederim diye fısıldadım. Herhangi bir şikayetim yok. Güzel dedi. Yarın sabah bir meslektaşımla beraber sizi yine görmeye geleceğiz. Yemekten sonra rahat bir uyku çekmeye çalışın. İyi geceler. Galiba gülümsemeye çalıştım. Doktor önde, servis görevlisi arkada odayı terk ettiler. Bir süre öylece olduğum yerde kaldım. Sonra müstahdemin her hastanede görmeye alışık olduğumuz seyyar masasının üzerine bıraktığı tepsiye bir göz attım. Bir parça bonfile, patates püresi, makarna ve komposto duruyordu. Çatal, kaşık ve bıçak plastiktendi. Hastanın ne kendisine ne de bir başka kişiye zarar vermeyeceği kadar hafif ve zararsız şeyler. Hiç yoktan iyiydi. Öğle yemeğini yemediğime emindim. Fakat kesinlikle açlık hissi duymuyordum. Çatalın ucuyla patates püresinden bir iki lokma ağzıma attım. Tatsız, tuzsuz ve yavandı. Komposto da çok şekerli. Tepsinin bulunduğu masayı yatağın kenarından itip uzaklaştırdım. Anlaşılan yeni evimin yemeklerine alışmam zor olacaktı. Yaklaşık 15 dakika sonra aynı görevli yeniden odaya dalıp yenmemiş yemeklere bir göz attı. Alayım mı diye sordu. Başımla evet işareti yaptım. Adam tam kapıdan dışarı çıkarken dayanamayıp sordum. Bana öğlen yemeğinde siz mi getirdiniz? Görevli soruma hiç şaşırmamış gibi cevap verdi. Evet, yatağın içine büzüldüm. İçimi bir korku kapladı. Demek bazı şeyleri artık unutmaya başlamıştım. Hastalığımın ilerleyen bir tezahürü olmalıydı.